Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 18.
Elliot, sakın ha, bunlardan almayacaksın değil mi? Çok adi şeyler. Canım, elbette hanımların yanında olmaz. Hayır küçük kız, bununla ne yapacağım biliyor musun? Charlie Johnson'a göndereceğim. Bana yolladığı içi dolu kokarcanın öcünü alırım böylelikle. Evet efendim, bu ona haddini bildirecek. Mrs. Pritchard açıklama yaptı. Charlie Johnson, Mr. Pritchard'ın okul arkadaşıdır. Birbirlerine devamlı takılırlar. Bir araya geldiler mi çocuklaşırlar. Mr. Pritchard ciddiyetli. Şimdi bir tane ısmarlasam, vereceğim adrese gönderebilir misiniz? Ve de gümüş plakaya yazı yazdırabilir misiniz? Ne yazılacağını size ben söyleyeceğim dedi. Vernik, ne diyeceksin diye sordu. Küçük kızlar burunlarını erkeklerin işine sokmazlar dedi Mr. Pritchard. Vernik, herhalde felaket bir şey olur dedi. Mildred kendini çok kötü hissediyordu. Yorgundu, ağırlaşmış gibiydi. Hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Tezgahın sonunda bir iskemlede tek başına oturuyordu. Pimples'ın sarışına yaklaşma taktiklerini alayla izlemişti. Bu gezi onun sinirlerini bozmuştu. Olanlardan da, kendisinden de nefret ediyordu. Otobüs şoföründen huylandığına göre ne biçim kızdı? Olan bitenlerden içi ürperdi. Peki neredeydi bu adam? Niye geri dönmemişti? Kalkıp aramak için içinden gelen isteği bastırdı. Yanı başında Van Brunt'un sesini duyunca yerinden fırladı. Küçük hanım, eteğinizden gömleğiniz gözüküyor. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Aa evet, sağ olun. Birisi sizi uyarmasa bütün gün öylece oturacaktınız. Evet sağ olun. Ayağa kalktı, geriye doğru eğildi. Eteğini bacaklarına yapıştırıp gömleğinin görünüp görünmediğini kontrol etti. Evet, kombinezonun 2 santim kadar eteğinin altından görünüyordu. Van Brunt, böyle şeylerin söylenmesi daha iyidir dedi. Aa evet, sanırım askım koptu. Van Brunt soğuk bir tavırla, sizin iç çamaşırlarınız beni ilgilendirmez dedi. Sadece şunu belirtmek istedim. Tekrar ediyorum, kombinezonunuz görünüyor. Aklınıza sakın başka bir şey gelmesin. Mildred çaresizce gelmiyor dedi. Birçok genç hanım bacaklarından dolayı utanırlar. Herkesin bacaklarına baktığını sanırlar. Mildred birden deli gibi gülmeye başladı. Van Brunt öfkeyle, bu kadar gülünç olan ne diye sordu. Mildred, hiçbir şey, aklıma bir hikaye geldi de dedi. Van Brunt'un hiç fırsat kaçırmadan bacaklarına baktığını hatırlamıştı. Eğer o kadar komikse anlatın bize de. Yok canım, özel bir anı, gidip askımı düzelteyim. Adama baktı, sonra sözcüklerin üstüne basa basa, bakın dedi, her omuzda 2 askı bulunur. Bir tanesi kombinezonun, diğeri de sütyenindir. Sütyen memeleri taşımaya yarar. Van Brunt'un yüzünün renginin değiştiği Mildred'in gözünden kaçmadı. Ondan sonra dona gelinceye kadar daha başka bir şey bulunmaz. O da tabii don giyerseniz ki ben giymem. Van Brunt arkasını döndü, hızla uzaklaştı. Mildred kendisini daha iyi hissetti. Moruk bir daha rahat yüzü görmeyecek demekti. Belki de gözünü adamdan ayırmasa suçüstü bile yakalayabilirdi. Ayağa kalktı, dükkanın arkasındaki üstünde hanımlar yazan bölmeye girdi. Kapının önünde bir parmaklık vardı ve gündüz sefası çiçeği parmaklığa tırmanmaya çalışıyordu. Mildred kapalı kapının önünde durdu. Norma ile Camille'in içeride konuştukları duyuluyordu. Dinledi. Başkalarının konuşmalarını dinlemek belki de geziyi bir parça renklendirirdi. Mildred kulak misafiri olmaya bayılırdı. Bazen bu huyundan rahatsız olurdu. Saçma sapan lafları bile ilgiyle dinlerdi. Laf dinlenecek yerlerin başında kadınlara ait tuvaletler gelirdi. Kadınların tuvalet, ayna, lavabo olan bir mekandaki rahat konuşmaları onun her zaman ilgisini çekmişti. Üniversitede yazdığı bir kompozisyonda kadınların etekleri havadayken ne kadar rahatladıklarını yazmış, bu yazıda bayağı cüretkar bulunmuştu. Kadınların tuvalette rahat konuşmalarının nedeni ya bu ya da bu mekana erkek denen düşmanın hiçbir surette giremeyişiydi. Kadınların erkeklerin giremeyeceğinden emin oldukları tek yer burasıydı. Böylece kadınlar burada rahatlıyor, içlerinden geldiği gibi oluveriyorlardı. Bu konuyu epey düşünmüştü. Genel tuvaletlerde kadınlar ya birbirleriyle çok daha dost gibi ya da daha lanet olabiliyorlardı. Bu da civarda erkek olmamasındandır herhalde. Erkek olmayınca rekabet de yoktu. Böylece maskeler düşüyordu. Mildred acaba erkek tuvaletlerinde de durum aynı mıdır diye hep düşünürdü. Buna pek ihtimal vermiyordu çünkü erkeklerin kadınlardan daha başka konularda da rekabetleri vardı. Buna karşılık kadınların güven duymadıkları konuların başında erkekler geliyordu. Kompozisyon ödevi gereği kadar araştırılmamış denilerek geri çevrilmişti. O ödevi yeniden yazmayı tasarladı. Dükkandayken Camille pek dostane davranmamıştı. Sevmemişti işte. Bu hoşlanmayış tuvalette sürmeyecekti. Düşündü. Kadınlar aldırış etmedikleri erkekler için bile rekabet hissi duyabiliyorlar. Ne garip. Norma ile Camille durmadan konuşuyorlardı. Mildred elini kapıya uzattı, iterek açtı. Küçücük yerde bir tuvaletle bir lavabo üzerindeki kara aynadan başka hiçbir şey yoktu. Duvarda ayrıca tuvaletin üstüne yaymak için kağıt bulunan bir kutu vardı. Lavabonun yanında da el kurulamak için kağıt havlular. Buzlu camlı pencere yanına, duvara, özel zamanlarda parasını verip kullanılabilecek pamuk dolu bir kutu çakılmıştı. Yer kırmızı çimentoydu. Duvarlar kat kat beyaz boyadan adeta kalınlaşmıştı. Keskin bir koku giderici tuvaletin havasına egemendi. Kamil tuvalette oturmuş, Norma da aynanın önündeydi. İkisi de içeri giren Mildred'e baktılar. Kamil, tuvalete ihtiyacın var mı diye sordu. Mildred, yo dedi, askım koptu da kombinezonum görünüyor. Kamil onun eteğine baktı. Haklısın, görünüyor dedi. Sonra Norma'ya, yok yok öyle değil dedi. Saçın ve ayrımına dikkat et. Kaşlarını ona göre ayarla. Şöyle bir parça taşır. Dur bir dakika, ben sana göstereyim. Ayağa kalktı, Norma'ya doğru yürüdü. Bana dön de seni göreyim. Bak, şimdi aynada kendine bak. Saç çizgin nasıl aşağı indi? Alnın oldukça geniş. Bunu daraltmaya bakmalı. Şimdi bak, gözlerini kapa. Kaş kalemini Norma'dan aldı, kirpiklerin altına hafifçe yayarak sürdü. Kenar çizgilerini de koyulaştırdı. Rimeli çok fazla sürmüşsün dedi. Bak kirpikler nasıl birbirine yapışmış. Rimeli biraz sulandır. Acele de etme. Dur bir dakika. Kendi çantasından plastik kutulu farını çıkardı. Bunu kullanırken çok dikkatli olmalısın. Parmağını mavi boyaya batırıp Norma'nın göz kapaklarına sürdü. Kenarları biraz daha koyulaştırdı. Şimdi bir bakayım sana. Eserini inceledi. Bak şekerim, sen gözlerini çok büyütüyorsun. Tavşan gibi. Üst kapakları hafifçe indirmelisin. Hayır, gözlerini kırpma. Sadece üst kapakları biraz indir. Ha tamam. Şimdi bak da değişikliği gör. Norma, aman tanrım, gerçekten de çok değişik görünüyorum dedi. Şaşkınlığı sesinden seziliyordu. Tabii değişik görünüyorsun. Dudağına sürdüğün boya da yanlış. Bak senin alt dudağın çok ince. Benimki de öyle ya. Ruju biraz şöyle, biraz da böyle taşırırsan daha iyi olur. Norma uslu bir çocuk gibi duruyor. Kamil'in kendisiyle uğraşmasını izliyordu. Bak, kenarlar daha koyu dedi. Şimdi dudakların daha dolgun görünür. Mildred, siz bu işleri biliyorsunuz. Benim de yardıma ihtiyacım var dedi. Kamil, aman canım dedi. Bunlar basit şeyler. Mildred, bu sahne makyajı dedi. Yani sahne makyajına benziyor demek istiyorum. Anlarsınız ya, müşteriyle uğraşmak, yani dişçiler yanlarında çalıştırdıkları hemşirelerin halkla ilişkileri de yürütmesini isterler. Mildred, hay Allah kahretsin. Bu askı gevşemiş, kopmuş dedi. Elbisesini çıkardı, elinde ince ipek bir sıcım tutuyordu. Kamil, iğneyle tutturmanız gerekecek dedi. İyi ama benim çengelli iğnem yok, diğer iğne ipliğim de bavulumda. Kamil tekrar çantasını açtı, astarına yarım düzüne çengelli iğne takılmıştı. Buyurun dedi, her zaman ihtiyatlı gezerim. İğnelerden birini açtı, ben takayım mı diye sordu. Eğer zahmet olmazsa, şu felaket gözlerim, hiçbir şey göremiyorum. Kamil sarkmış kombinezonu topladı, askının altına getirip sıkıca çengelledi. Bu biraz gelişi güzel oldu ama hiç olmazsa sarkmıyor. Tabii eğreti. Kuzum sen hep mi yoptun? Mildred, yo hayır dedi. 14'üme gelene, yani şey zamanına kadar iyiydim. Doktor dedi ki bu ergenlikle ilgiliymiş. Bazıları ilk çocuklarını doğurdukları zaman gözleri düzeliyormuş. Kamil, zor iş dedi. Mildred, can sıkıcı dedi. Her ne kadar çok güzel gözlükler yapıyorlarsa da bence gene de çirkin. Tam gözüne yapışan bir cinsi varmış. Hiç duydun mu bunu? Epeyce düşündüm ama bir türlü karar veremedim. Galiba gözlerime bir şeyin dokunmasından rahatsız oluyorum. Norma hala kendine aynada hayranlıkla bakıyordu. Gözleri birden irileşmiş, dudakları dolgunlaşmış ve yumuşamış, üstünden o ıslak sıçan havası gitmişti. Norma ortaya konuştu. Ne kadar güzel değil mi? Harika, öyle değil mi? Kamil, birkaç yıl öğrenirse pek güzel bir kız olup çıkacak. Tabii biraz da kendine güven şart. Varır varmaz şu saçları da biraz renklendireceğiz dedi. Norma sevinçle, yani düşündün mü diye bağırdı. Yani birlikte bir yer tutacak mıyız? Mildred'e döndü. Birlikte bir kat tutacağız dedi. Kocaman bir divanımız olacak. Pazar sabahları da saçlarımızı yıkayıp saracağız. Kamil, dur bakalım diye lafa karıştı. Bakalım işler ne olacak? İkimizin de iş gücü yok. Bu gitmiş dubleks daire tutuyor. Acelen ne? Mildred, bu çok garip bir yolculuk dedi. Meksika'ya gidiyoruz. Başından beri her şey ters gidiyor. Babam biraz başka yerleri görelim dedi. Belki daha sonra Kaliforniya'ya gideriz diye düşünüyor. Onun için otobüsle Los Angeles'a gidiyoruz. Böylece çevreyi daha iyi göreceğimize inanıyor. Kamil, doğru, görür dedi. Belki de gereğinden fazlasını görür. Hiç bu kadar çeşitli insanı birlikte gördünüz mü? Hepsi de birbirine benzer. Ben Mr. Chico'yu sevdim. Belki biliyorsunuzdur, yarı Meksikalı. Ama ya o delikanlı? Dikkat etmesen insanın üstüne tırmanır alimallah. Yok canım, zararsız. Biraz kaba ama bütün gençler böyledir. Biraz daha büyüyünce vazgeçer. Belki de vazgeçmez. Şu ihtiyar Van burada dikkat ettiniz mi? Bak o vazgeçememiş. Kanına işlemiş. Zamparanın teki. Kamil güldü. Epeyce de yaşlı. Mildred küçük bölmeye gidip oturdu. Size bir şey sormak istiyorum dedi. Babam sizi bir yerde gördüğünü sanıyor. Hafızası çok kuvvetlidir. Siz onu daha önce gördünüz mü? Mildred bir an Kamil'in gözlerinde düşmanca bir ifade gördü. Kızın ağzı büzülmüştü. Mildred yaraya parmak bastığını anladı. Camille'in yüzü gene sakinleşti. Beni birine benzetiyor olmalı. Eğer beni sokakta görmediyse bu kez hafızası onu aldatıyor demektir. Öyle mi diye sordu Mildred. Sizi tuzağa düşürmeye çalışmıyorum. Sadece merak ettim. Odadaki dostluk, ahbaplık, rahatlık uçup gitti. Sanki içeri birden bir erkek girmişti. Camille'in gözleri Mildred'ı deldi geçti. Soğuk bir sesle bir hata yapmış olmalı dedi. Bunu da istediğiniz şekilde yorumlayın. Kapı açıldı, içeri Mrs. Pritchard girdi. Mildred'a demek buradaydın dedi. Bir yerlere gittin sandım. Mildred askım kopmuş dedi. Hadi acele et. Mr. Chicoy döndü. İçeride bayağı ciddi münakaşalar oluyor. Teşekkür ederim. Bunu kendisine yer açan Norma'ya söylemişti. Sadece mendilimi ıslatıp tozları sileceğim. Niye bir limonata içmiyorsun diye Mildred'a sordu. O cici hanım hiç gocunmadan limonata yapıyor. Hep taze meyve suyu ikram ederse çok meşhur olacağını söyledim kendisine. Camille birden hadi gidip bir şeyler yiyelim dedi. Çok acıktım. Şöyle güzel bir şeyler bulalım. Mrs. Pritchard ya dedi. Camille mayonezli ayıklanmış yengeç ile soğuk bir bira içsem dedi. Mrs. Pritchard yengeci hiç böyle yememiştim. Ah keşke annemin yaptığı usulde balık yeseniz. Eski tür tava ile yapardı. Balığı alırdı ama tabii çok taze ve iyice temizlenmiş olması şart. Kızarmış ekmeği döverdi. Galeta unuyla değil ekmekle Worcester salçasını çırpılmış yumurtalara katarak nefis bir sos yapardı. Sanırım sırrı buydu. Mildred lütfen anne yeni balık reçetesi vermeye başlama dedi. Mrs. Pritchard bir limonata içsene cildini canlandırır. Böyle uzun yolculuklarda insanın cildi kuruyor dedi. Mildred artık yola çıksak dedi. Yemeğimizi bundan sonraki kentte yeriz. Neydi adı? Norma San Juan de la Cruz dedi. Mrs. Pritchard yavaşça San Juan de la Cruz diye tekrarladı. İspanyolca adların bu kadar hoş olduğunu bilmezdim. Dışarı çıkmadan Norma kendisine hayret dolu bakışlarla bir kez daha baktı. Gözlerini hafifçe indirdi. Bu da yapmaya alışmak zaman alacaktı ama doğrusu görünüşü tümden değişmiş. Bu da hoşuna gitmişti. 13. bölüm. Juan yüksek bir tabureye oturmuş. Bir yandan Pepsi içiyor, bir yandan da ucu kesik parmağını kadife pantolonuna sürtüyordu. Hanımlar arkadaşlarını bitirip dükkana girince Juan onlara baktı. Parmağının sürtünüşü vuruşlara dönüştü. Herkes burada mı diye sordu. Yo, bir kişi eksik. Mr. Van Brunt nerede? Buradayım. Sizi tezgahın arkasındaki manav bölümünden geldi. Kahve kutularının ardında gizlenmiş raflara bakıyordu. Mr. Pritchard ne zaman yola çıkacağımızı merak ediyorum dedi. Çünkü kendimce kimi tasarılarım var. Şu an nazikçe biliyorum dedi. Zaten ben de sizlerle bunu konuşmak istiyordum. Köprü çok sağlam değil. Belki bunu geçebilirim ama ileride bir tane daha var. O köprü şimdiye dek yıkılmadıysa birazdan yıkılabilir. Haber alamıyoruz. Eğer bu köprüyü geçer de ortada kalırsak sıkışıp kalabiliriz. Kimse de tasarılarını yapamaz. Şimdi oraya koyalım. Çoğunluğun isteğine memnuniyetle uyacağım. İsterseniz bir kez dener, sizi karşıya geçiririm. Ya da sizleri geri götürürüm. Başka planlar yaparsınız, sizlere bağlı. Ama bir kez karar verdiniz mi, ondan vazgeçmemeniz gerekiyor. Şişeyi kaldırdı ve Pepsi'yi kafasına dikti. Mr. Pritchard yüksek sesle, "Vaktim yok," dedi. "Bak dostum, savaş başlayalı beri hiç tatil yapmadım. Savaşı kazanmamızı sağlayan alet edevatı imal ediyordum. Tatile çıkacak hiç vaktim olmadı. Memleketin her yerini gezecek vaktim yok. Dinlenmeye ihtiyacım var. Sadece birkaç haftam var. O da böylece ziyan oluyor. Şu an üzgünüm," dedi. "Ama özellikle yapmıyorum ki. Irmağın dirsek çevirdiği yerde sıkışıp kalacak olursak siz tasarılarınızı, ben de otobüsümü kaybedebilirim. Eli kulağında, köprü yıkılmak üzere. Her an çökebilir. Bir başka olanakta geri dönmek." Van Brunt kahve kutularının ardından çıkıp geldi. Bir elinde şeftali kompostusu vardı. Dükkanı geçerek Mrs. Bree'de kaç para diye sordu. 47 sent. Tanrım, bir kutu konserve bu kadar para. Kâr payı hiç değişmedi. Biz de pahalı alıyoruz. Van Brunt öfkeyle tezgaha bir yarım dolarlık fırlattı. Açıverin dedi. 3-5 şeftali için 47 sent. Mrs. Bree duvardaki konserve açacağına kutuyu taktı. Kolu çevirdi. Açılınca durdurdu. Teneke kutuyu tezgahın üzerinden Van Brunt'a uzattı. O önce suyunu içti, sonra parmaklarıyla şeftali dilimlerinden birini çıkardı. Elini kutunun üstüne tutarak suyunun oraya damlamasını sağladı. "Söylediklerinizi duydum," dedi. "Bizim kıymetli zamanımızı boşa harcayacağını mı sanıyorsun? Benim mahkemeye yetişmem gerek. Hem de bugün öğleden sonra. Beni oraya yetiştirmek senin görevin. Sen karayolu taşımacılığının kurallarıyla hareket etmesi gereken sıradan bir otobüs şoförüsün. Juan, işte ben de bunu yapıyorum," dedi. "Kurallardan en önemlisi yolcularımızın yaşamlarını korumaktır." Van Brunt devam etti. "Bütün bunlar senin ülkenin iyi tanınmayışından oluyor. Otobüs kullanmaya başlamadan önce ülkeyi çok iyi tanımak gerek diye bir kural konmalı." Bir şeftali dilimini salladı, ağzına attı. Baş parmağı ve işaret parmağıyla bir dilim daha aldı. Oldukça eğleniyordu. Sadece iki seçenek var diyordu. Değil, üç tane var. Bu saçma sapan köprüler yapılmadan millet bir eski yoldan gider gelirdi. Ama tabii sen o yolu bilmezsin.
Ayrım sonu.